Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız biraz da var. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var. Filistin'den, Suriye'den, Avrupa Birliği, Rusya'dan, Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. Bir bayram tatilinden döndük. Uzun bir bayram tatiliydi. Sıcak bir gündem vardı. Dünya olayları, küresel dengeler, Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren görüşmeler oldu geçtiğimiz hafta. Türkiye bayram tatilindeyken. Hepsini özetlemeye çalışacağım size. Çok yüklü bir gündem var. Özet geçmeye çalışacağım dolayısıyla. Ama Türkiye-Rusya arasında özellikle İdlib operasyonu, eli kulağında denilen İdlib operasyonu bağlamında görüşmeler oldu. Hem Dışişleri Bakanları düzeyinde hem Savunma Bakanı, MİT Başkanı düzeyinde görüşmeler gerçekleştirildi. Amerika ile aynı şekilde Brunson krizinin arkasından verilen mesajlar oldu. Amerikan Başkanı Donald Trump başta olmak üzere. Suriye cephesinin hareketleneceği herkesin beklentisi. Bugün biraz buna odaklanacağız. Programın ikinci yarısında ben size haberleri özetlemeye çalıştıktan sonra Dr. Naim Babiroğlu'na soracağız. Stratejist Naim Babiroğlu ile konuşacağız. Programın ikinci yarısında bu İdlib vesilesiyle Türkiye, Rusya ve İran ilişkilerindeki yeni dengeler nereye doğru gidiyor? Amerika Birleşik Devletleri ve Batı ile ilişkiler nereye doğru gidiyor? Anlamaya çalışacağız birlikte. Frekanslarımızı tekrarlayalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2. İnternet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesinden bizi dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda cep telefonlarınıza indireceğiniz uygulamadan da Sputnik uygulamasından da bizi dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet. Bayram tatili boyunca sıkı diplomatik temas trafiği vardı. Niçin? Çünkü İdlib özellikle Suriye'de Suriye ordusunun Rusya ve İran'la birlikte bölge bölge cihatçı gruplara, Batı destekli cihatçı gruplara yaptığı operasyonların ardından sıra İdlib'e gelmiş gözüküyor. Eli kulağında büyük bir yığınak yaptığı haberleri var. Suriye yönetiminin epeydir, ben de buradan aktarıyorum size, Rusya'nın da son dönemde bu operasyonun başlayacağına yönelik ve operasyonun başlamasından önce de bir takım kritik gelişmeler olabileceğine dair ikazları peş peşe geldi. Suriye'deki militanların, İdlib'deki militanların saldırıya hazırlandığı hükümet güçlerine karşı ve kimyasal silahlı geçtiğimiz Nisan ayında ve bir önceki yılda benzerleri görüldüğü gibi bir sahneleme gerçekleştirilebileceği iddiaları ortaya atıldı. Bir yandan İdlib'de insani koridorlar açılıyor. Suriye ordusu ve Rusya askeri polisleri açıyorlar. Diğer yandan hem IŞİD lideri hem El-Kaide lideri arka arkaya mesajlar yayınladılar. Türkiye'yi de hedef alan mesajlardı bunlar. Onu da anımsatalım. Bayram süresince onlara mal edilen videolar, sesli mesajlar, videolar yayınlandı. Ve İdlib operasyonu vesilesiyle Türkiye bir kritik noktaya geldi. Halep ve Hama'ya saldırmak üzere binlerce militanın toplandığı yolunda bilgiler aktardı. Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz hafta boyunca klorin dolu 8 tankerin Tahrir el-Şam, yani eski adıyla Nusra Cephesi, yani El-Kaide militanları tarafından getirildiği beyaz miğferlerin kimyasal saldırı ortamında nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda halkı eğittikleri yolunda istihbarat bilgileri paylaştılar. Ayrıca Olive ismi verilen bir Britanya özel birliğinin de onlara eşlik edeceği bu işlerde batılarında parmağı bulunduğunu öne sürüyor Rusya öteden beri. Burada tabii diplomatik temaslara geçeceğim birazdan. İran Savunma Bakanı Hatemi'nin Suriye'yi ziyaret ettiğini aktaralım. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in de bu ay sonundaki birkaç gün sonra bitiyor ayda. Artık Eylül, 7 Eylül'de bir Tahran'da bir buluşma bekleniyor Türkiye, Rusya ve İran arasında. Askeri cephede bu bilgiler aktarılırken Astana sürecinin ortakları arasındaki ilişkiler de sıkılaşmış vaziyette. Dediğim gibi Rusya'nın Kafr Zayta köyünde, adres de veriyor Rusya, kimyasal saldırı provokasyonu planlandı. Suriye hükümetinin üzerine atılacağı iddialarını Rusya dile getirdi. ABD, İngiltere ve Fransa'nın geçtiğimiz Nisan ayında yaptıkları gibi bir yıldırım harekatıyla Suriye ordusunun hava savunma sistemlerini vurmaya hazırlandığı yolunda da bilgiler paylaştı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenko hatta bunun ardından da Amerikan yönetiminin Suriye'nin kuzey bölgelerinde bir uçuşa yasak bölge oluşturmayı planladığı yolunda uzmanların ikazları söz konusu gelmiş vaziyette. Bugün de bu konuda açıklamalar var. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kimyasal silah kullanırsa Suriye'ye yeni saldırıya hazırız diye açıkça deklar etmiş vaziyette. İçerisinde de Suriye Devlet Başkanı'nı desteklemenin berbat bir hata olacağı savunusunda bulunmuş durumda. Dolayısıyla ilk başta tabii ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın çıkışı vardı. Bu John Bolton aynı zamanda Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patrushev'le geçen hafta görüştü. 23 Ağustos'ta görüştü. Biraz Suriye üzerinde bir Amerikan-Rusya uzlaşmasının sağlanmaya çalışıldığı yolunda değerlendirmeler oldu bu görüşmeyle ilgili. Tabii Amerika'nın en büyük kaygısı kendilerinde açıkça Bolton'un dile getirdiği üzere İran'ın Suriye'den çekilmesine odaklanmış durumda. Ama Şam yönetimi bunu talep istemiyor. Rusya'nın zaten baştan beri tutumu bütün egemenlik haklarının, topraklarının bütün her yerinde icra edilmesi Şam'daki hükümet tarafından meşru görülen hükümet tarafından ama Batılılar da o hükümeti meşru görmüyorlar. Bolton'la Patrushev'in görüşmelerinden somut bir sonuç çıkmış gibi gözükmüyor Rusya'nın açıklamalarından da. Bunu anladık geçtiğimiz hafta içerisinde. Hal böyleyken tabii John Bolton'un tıpkı Emmanuel Macron'un bugün yaptığı gibi geçtiğimiz hafta Amerika ile Rusya arasında İranlı askerlerin Suriye'den çekilmesini kapsayacak bir anlaşma olabilir çıkışları söz konusu olmuştu ama o da aynı şekilde kimyasal silah veya biyolojik silah kullanılmasını beklemediğimiz saldırganlık olursa, eğer böyle bir saldırı olursa Amerika güçlü yanıt verir çıkışı oldu ki bu da El-Kaide'ye açık bir davetiye olarak algılandı. Çünkü Suriye yönetimi topraklarını parça parça kurtarmışken niçin kimyasal silah kullanıp da üzerine bütün Amerika'nın, Britanya'nın ve Fransa'nın hışmını çeksin soruları gündeme taşındı. Bolton'un bu çıkışı da pek çok insan tarafından doğal olarak bir sahneleme, daha öncekiler gibi bir sahnelemeye zemin hazırlamak olarak algılandı ki Bloomberg'de Amerika'nın Suriye'yi vurmaya hazır olduğu konusunda Rusya'yı uyardığı yolunda bir haber yapmış vaziyette. Hal böyleyken Amerikan Dışişleri Bakanlığı temsilcisi William Robach'ın da Suriye'nin kuzeyindeki Manbij'i ziyaret ettiği, oradaki yakınlardaki askeri üssü ziyaret ettiği, Amerika'nın Suriye'den çıkmayacağı IŞİD'le mücadele gerekçesi söylemi sürekli olarak vurgulanıyor. Çıkmayacağı vurgusunu yaptığını aktaralım. Şimdi tabii bu noktada da bütün bu gelişmeler olurken Türkiye'nin önemi daha da ortaya serildi. Evet, Türkiye'nin önemi daha ortaya serildi diyorum. Rusya ile Türkiye arasındaki diplomatik temasların yoğunlaştığını gördük. Önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yorumları, değerlendirmeleri vardı. John Bolton'un lafları üzerine Suriye yönetiminin daveti olmadan Suriye'de bulunan tüm dış güçler eninde sonunda çekilmeli diye, ki bu Türkiye'yi de kapsayan bir bakış açısı, hatta kimileri İran'ı da kapsadığının altını çiziyorlar. Daha sonra tabii temaslar başladı. 24'ünde. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmesi söz konusu oldu. Burada tabii başka başlıklar da vardı. Vize rejiminin özellikle rahatlatılması, Türkiye'den Rusya'yı ziyaret edecekler için oldukça pahalı oluyor vize. Rusya vizesi uçak düşürme vakasından bu yana henüz halledilememiş bir şey. Ama asıl mesele tabii ki İdlib ve Suriye, hem Türkiye açısından hem Rusya açısından bu konuda mesajlar verildi. Sığınmacıların dönüşü için ortak çaba sarf etmek, sivilleri militanların canlı kalkan olarak kullandığı vurgulamak. Hep Sergey Lavrov'un açıklamalarında vardı ve oradaki cihatçı grupların topyekün temizlenmesi gerektiği vurgusu vardı. Sergey Lavrov, anımsayalım, bu ay yine Ankara'yı ziyaret etmişti. Büyükelçiler Konferansı'nda Türkiye'de büyükelçilere, Türk büyükelçilere hitap etmiş ve sorularını da yanıtlamıştı. Orayla ilgili Middle East Eye'ın haberi, perde arkası kulis haberinde de Sergey Lavrov'un bütün cihatçıların, İdlib'deki bütün cihatçıları aynı gördükleri, Rusya'nın bakış açısı iddiasının bu olduğunu ilettiği Türk diplomatlara dayanılarak yazılmış, iddia edilmiş. Gerçi bu bilinmedik bir şey değil, baştan beri söylenen bir şey ve özellikle İdlib'de de radikal grupların, El-Kaide'nin diğerlerinden, diğer muhaliflerden ayrılması için Türkiye'ye mühlet verildiği de çokça yazılıp söylendi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Sergey Lavrov'la görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada işte iki ülkenin ilişkilerinin birilerini kıskandırdığı gibi saptamaları da var bu arada, enteresan. Biraz nanik yaparmış gibi açıkçası izlenimi sağlıyor. Ama öte yandan da İdlib'de radikal grupları kabul etmekle beraber Çavuşoğlu, teröristlerle diğer insanları ayırt etmemiz lazım. Bizim için terör örgütlerinin hepsi aynıdır. Burada askeri bir çözüm felaket olur. Suriye'nin geleceği açısından felaket olur uyarısı yaptığını gördük. Bu da tabii bu operasyona, İdlib'deki operasyona Türkiye'nin sıcak bakmadığına yoruluyor. Ama öte yandan da büyük bir baskının olduğu anlaşılıyor. Ardından tabii Vladimir Putin'in hafta sonunda 24'ünde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan'ın yer aldığı heyeti ağırladığını gördük. Özellikle de ekonomi alanında ilişkilerdeki gelişmelere vurgu yaptı. Rusya lideri ciddi ilerlemeler kaydedildiğini, ayrıca Suriye krizinin çözümünde de Türkiye'nin yardımlarıyla bunun altını çizdi. Hep çiziliyor aslında. Şimdi tabii 7'sinde Tahran'da bir toplantı daha bekleniyor. Bir yandan Fransa ve Almanya'yı da bir buluşturacak bir zirveden bahsetmişti. Türk tarafı bahsetmişti ama bu doğrulanmadığı gibi Rus tarafından gelen açıklamalarda gündemlerin aynı olmadığı, İstanbul'da bir dörtlü toplantı yapılmasının bir faydasının olmayacağı çizgisini Rusya'nın net bir biçimde çektiğini ortak basın toplantısında Lavrov'un aktaralım size. Türkiye, Rusya ayrıca İdlib'le ilgili Türkiye'den beklentilerini hiçbir zaman saklamadı vurgusu yapılıyor Rusya tarafından. Bunu da belirtmek gerekiyor. Buna rağmen ilişkileri geliştirmek. Tabii bunun esprili yanları da vardı. Et meselesi hatırlayalım. Vladimir Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la son görüşmesinde restoran esprisi yapmıştı. Beni restorana davet edecektiniz hani demişti ve et üzerinden gelişmişti olay. Et ürünlerimizi ülkeye alacaksanız o zaman bu restoranda Rus etleri olacak demişti ve hatta hemen arkasından sığır eti ithaline başlamıştı Türkiye. Türkiye kamuoyunda da eleştirilere sebebiyet vermişti. Bu sefer Mevlüt Çavuşoğlu balık restoranından bahsetti. Gitme anlaşmamız var balık restoranına şeklinde. Tabii bunlar işin diplomatik nezaket sınırları içerisindeki esprileri ama aktarılan, perde arkasına gelen bilgilere bakılırsa Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a Suriye'de durum, bölgesel güvenlik, askeri teknik işbirliği geliştirilmesi konusunda bir takım mesajlar vermiş ve öneriler sunmuş. 17 Ağustos'taki görüşmede bunlar da aktarıldı. Evet, İran'dan da arka arkaya Türkiye hükümetine övgüler geldi. Onu da belirtelim. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bayramda Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarına karşı Türkiye'nin koyduğu tavrı takdire şayan diye nitelendirdi. Zarif, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, aynı şekilde bölgede en iyi ilişkileri sahip oldukları ülkenin başında Türkiye'nin geldiğini söyledi. Tabii Amerika'nın nükleer anlaşmayı çöpe atması yaptırımları devreye sokmaz. Hem Rusya'ya hem İran'a yaptırımları devreye sokuyor. Türkiye'yi de burada Batı İttifakı ile ilişkilerinde sıkıntılardan ötürü arada derede bırakmış vaziyette. Ruhani'nin ayrıca Türkiye ve İran'ın savunma sanayinde işbirliği yapabileceğinden bahsettiğini de aktaralım. İran bir sıkıştırma içerisinde olduğu görüşünü dile getiriyor. Özellikle nükleer anlaşmanın çöpe atılmasından sonra tabii ki Suriye sahasında yine hem İran'ın hem Hizbullah'ın hedef alınacağı yolunda değerlendirmeler eksik olmuyor. Onlar da biz hedef alınırsak yanıt veririz şeklinde tavır alıyorlar. Rusya'nın bu arada bölgede Sovyetler Birliği'nden sonraki en büyük tatbikatını yapacağı Çin ve Moğolistan'la Sergey Shoigu'nun açıkladığı Vostok 2018 tatbikatı olduğunu ve Britanya savaş jetleriyle Karadeniz üzerinden de kapıştığını, yani bölgede her yerde Suriye, İdlib, İran üzerinde Karadeniz ve Rusya'nın batı ile ilişkilerinde Türkiye'nin hep kilit noktada bulunduğu civar bölgelerinde bir takım önemli gelişmeler gerçekleştiğini belirtmek gerekiyor. Burada da dengelerin ne kadar nasıl sağlanabileceğine dair soru işaretleri artıyor. Ve Türkiye NATO ilişkileri, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler. Hafta bayram boyunca aslında Brunson krizi üzerinden bir takım mesajlaşmalar oldu Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında. Örneğin 21 Ağustos'ta Donald Trump, rahip Brunson özgürlüğüne kavuşması için Türkiye'ye taviz verilmeyeceğini söyledi. Hata yapıyorlar, korkunç bir hata dedi. Türkiye'ye uygulanan yaptırımlardan söz etti. Türkiye'yi, Türk insanlarını seviyorum, Cumhurbaşkanı ile de iyi anlaşıyorum ama dedi, tek taraflı bir şekilde olmaz. Artık ABD açısından tek taraflı yollar olmayacak. Sınırı çekti. Yine John Bolton, ulusal güvenlik danışmanı, aynı şekilde rahip Brunson serbest bırakılırsa kriz biter diye net olarak ortaya koydu. Hal böyleyken askeri ilişkilerde bir sıkıntılı resim gözükmüyor. F-35'lerin teslimatının dışında. Onu belirtmek lazım. Pentagon'dan 21'inde Trump bu açıklamayı yaparken Pentagon sözcüsü Rob Manning, Türkiye ile ABD arasında askeri anlamda ilişkilerde hiçbir kesin olmadığı vurgusu yapmıştı. Hafta sonunda da Amerika'nın sesine konuşan eski ABD'nin Ankara Büyükelçisi Robert Pearson'ın mesajları vardı. Birkaç sene içerisinde Türkiye'de NATO'nun yeni bir komuta merkezi tesis edeceğini, NATO'dan ayrılma olasılığının Türkiye'nin bulunmadığını vurgulayan bir açıklama idi. IŞİD'le mücadeleyi etkilemeyecek Manbij üzerinde uzlaşma var Türk-Amerikan ilişkilerinde ama bu Brunson krizi, ekonomik yaptırım kararları işleri biraz karıştırıyor elbette. Mevlüt Çavuşoğlu'nun bütün bunlara verdiği yanıt 20'sinde gelmişti. 20 Ağustos'ta bayramdan hemen önce USA Today'e bir makale yazdı ve biz en eski NATO müttefiyiz ve Güney Kanadı'nın muhafızlığını yapıyoruz diye altını çizdi Dışişleri Bakanı. Gördüğünüz gibi bir yandan Rusya ile ilişkiler, bir yandan Amerika ile ilişkiler müthiş bir sıkışmışlık noktasına taşıyormuş gibi bir manzara var Türkiye'yi. Bu dengeler nasıl tutturulacak? Gerçekten işler bu kadar kızışırken herkes bunu merak ediyor. S-400 meselesi de burada tabii önemli. Amerika'dan açıklamalar geldi bayram boyunca. Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert açık bir biçimde Türkiye'ye Rusya'nın S-400 füze savunma sistemlerini teslim etmeyi planlamasından endişeliyiz diye vurguladı. S-400 alacak diğer ülkelere karşı da Amerika'nın tutumu var. Hindistan gibi mesela. Türkiye'de bunların içerisinde Rusya'dan da yine S-400 teslimatının sözleşme üzerinde anlaşılan zamanda 2019 diyebiliyorum ben gerçekleştireceği vurgusu yaptığını da anımsatayım size. Böyle bir durum Türk-Amerikan ilişkilerinde de böyle gelişmeler oldu bayram boyunca. Amerika ile Rusya ilişkilerindeki gerilimde yaptırım paketiyle yeniden tavan yaptı diyelim. Ben size aktarmıştım bayrama gitmeden önce silah ve çift kullanımlı teknoloji satışına yasak getirildi. Yeni yaptırım kararıyla krediler durduruldu. Bunun devamı da gelebilir. Rusya'ya insani yardım, gıda, tarım ürünlerinin dışında her türlü desteğin kesilmesi de öngörülüyor burada. Ayrıca kredi ve mali yardım devlet kurumları durduracak vaziyette, durduracak böyle bir şey var. Milyonlarca dolarlık aktif varlık da bloke edilmiş vaziyette. Yani Türk-Amerikan ilişkilerindeki yaptırımlar gibi değil. Hakikaten çok sıkı yaptırımlar bunlar. Rusya'da şikayet ediyor bu yaptırımlardan. Ukrayna ve Kırım meselesi üzerinden. Vladimir Putin'in açıklamaları vardı. Karşınızda Rusya gibi bir ülke varsa işe yaramaz şeklinde. Rusya gibi bir ülkeye yaptırım uygulamanın hem beyhude hem de ters tepecek bir çaba olduğu çıkışı oldu Rusya Devlet Başkanı'nın. Amerika-Rusya ilişkilerinde başta aktardığım gibi Patrushev'le Bolton'ın buluşması da sonuç vermemiş durumda. İlişkilerdeki gerilimin devam ettiğini, bu yaptırımların da tuz biberi olduğunu ekleyelim. Evet. Evet, o kadar çok notum var. Vaktim de azaldı. Filistin'le ilgili Filistin'e yapacağı 200 milyon dolarlık yardım kararını Amerika durduruyor. Geri dönüş haklarını da Filistinlilerin ellerinden alacak şekilde bir dizi adım atılacağı bilgisi geldi. Yine İsrail'in Gazze'de Hamas'la şartlı ateşkes yaptığına dair haberler söz konusu. Bir yandan da İsrail'in Hizbullah'ı hedef seçeceği yolunda da haberler vardı bayram boyunca. Orta Doğu'da Suudi Arabistan'da ise ilk kez bir kadın siyasi aktivist idam edilebilir. İdam etmeye hazırlandığı yönünde haberler var. İnsan Hakları İzleme Örgütü canavarca diye nitelendirdi bu gelişmeleri. 5 insan hakları aktivisti için idam cezası talep ediyorlar. 2015'te tutuklanan İsrael Gomgan da var bunların arasında. Bir tartışma konusu Kanada ile de Suudi Arabistan'ın ilişkileri gerilmişti. Hatırlayalım, bayram öncesinde aktarmıştım size bilgileri. Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın başı dertte. Rusya Gate yüzünden değil, hep size aktarıyorum gelişmeleri. Bu sefer eski çalışanları diyelim, eski avukatı Michael Cohen hakkındaki iddialarla ilgili Federal Soruşturma Bürosu ile uzlaşma yoluna gitti. İtirafçı oldu yani. Burada 8 farklı suçlamada bulunuyor. Daha çok kampanya finansman kurallarını ihlal etmesi. Bir de bir kadın üzerinden, Trump'ın eskiden ilişki kurduğu bir kadın üzerinden, porno yıldızı Daniels üzerinden, Stormy Daniels'a susması için verilen para kampanya fonundan sağlandığı iddia ediliyor. Bunun üzerinden bir sıkıştırma var. Trump azledilebilir mi? Ara seçimler var Kasım'da Amerika'da ama zorda olduğunu belirtmek lazım. Amerikan başkanı bütün bunlar karşısında eğer beni azlederseniz piyasa çöker. ABD ekonomisini kastediyor. Böyle bir iddiada bulundu. Herkes dalga geçiyor. Ben olmazsam ülke var olamaz mantığı Amerika'da da Trump üzerinden işletiliyor. Diğer yandan Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani, eski belediye başkanı New York'un, o da Trump azledilirse Amerikan halkı ayaklanır diye bir ikazda bulundu. Şimdi ne olacak? Herkesin bir gözü de Amerika'da. Time dergisi hatta Trump'ı batıran bir oval ofiste boğulduğunu simgeleyen bir kapak, hatta sosyal medyaya da onun böyle hareketli versiyonunu koymuşlar. Enteresan bir görsel malzeme idi bu. Amerikalı Senatör John McCain, neokon senatör, 81 yaşında öldü. Beyin tümörü olduğu açıklanmıştı geçen seneden beri. Tedavi görüyordu. Tedavisi kesildi. Kesilmesinden birkaç gün sonra da hayatını yitirdi. Tabii herkes McCain'i tartışıyor. Çok tartışmalı bir figür. Savaş çırtkanlığıyla tanınıyor. Irak'tan Afganistan'a, işte bütün Suriye'ye, Libya'ya uzanan coğrafyalarda Amerikan militarist yayılmacı mantığını sembolize eden, bir yandan da Cumhuriyetçiler içinde böyle ayrıksı durumda. Maverick İngilizcesiyle böyle biraz başıboş, hani parti kurallarına çok uymayan bir isim olarak tanınıyor. Trump cenazesine Trump gelmesin istiyormuş, öyle vasiyet etmiş. Ama siyasi rakibi 2008'de bileğini büken Barack Obama katılacak. Yine aynı şekilde George W. Bush döneminde Cumhuriyetçi Parti'den kendisi, tekrar hatırlatalım. Çok büyük tartışma yarattı. Özellikle sosyal medyada McCain'le ilgili eski bilgiler, söylemleri ortalığa saçıldı. Evet, Amerika Birleşik Devletleri bayram boyunca AB'nin İran'la ilgili attığı adımları eleştirdi. İran'a 20.7 milyon dolarlık bir destek sağlama kararı aldı Avrupa Birliği. Şimdi bakarsanız British Airways, Air France en son Tahran uçuşlarını askıya almış durumda. Avrupalı şirketler nükleer anlaşma çöpe atıldığından beri İran'dan çekiliyorlar ama bir yandan AB'den böyle bir adım atıldı. ABD de bu işe kızdı, öfkelendi, yanlış iş yapıyorlar diye. Tabii İranlılar da AB daha somut adımlar atmalı, nükleer anlaşmayı korumak istiyorlarsa şeklinde bir tutum açıkladı. Evet, bakıyorum. Bir de Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine de bakmak lazım. Almanya Başbakanı Angela Merkel Ermenistan'ı ziyaret etti 25'inde. 1915 olayları için mezalim kelimesini kullanması dikkat çekti Angela Merkel'in. Türkiye ile bağlantılı bir Mesut Özil ile ilgili tartışma vardı. Almanya milli takımından ayrılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşması sonrasında. Onunla ilgili açıklamaları var Merkel'in. Göçmen kökenli biri bana düzgün bir şekilde davranılmıyor diyorsa ciddiye almak lazım. Vurgusu yaptı Angela Merkel. Şimdi Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas 5-6 Eylül'de Ankara ve İstanbul'da temaslarda bulunacak. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde Türkiye'nin sıkıntılar yaşanınca sadece Rusya değil Avrupa Birliği ile ilişkilerinde de bir hareketlenme oldu. Almanya Dışişleri Bakanı daha henüz gelmedi ama ABD'nin hem Rusya'ya hem de Türkiye'ye yönelik yaptırımlarına Avrupa'nın tepki göstermesi gerektiği yolunda çağrısı var. Tabii ABD yaptırımlarından Avrupalılar da transatlantikteki ortaklar da paylarını alıyorlar. Özellikle otomotiv endüstrisinde gümrük duvarını %25'lik bir gümrük duvarı çıktı Avrupa otomobillerine. Hollanda'da hükümet ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders tarafından düzenlenen Hazreti Muhammed karikatür yarışmasıyla başı dertte. Bu bizim inisiyatifimiz dışında gerçekleşti diye açıklama yaptılar. Ama öte yandan da düşünce özgürlüğü gereği biz bunu yasaklayamayız tavrı koydular. Hollanda yeniden tabii Avrupa'da İslamofobi çok fazla tartışılan bir mesele. Bu karikatür üzerinden yeniden bir tartışma kopacak gibi gözüküyor. İtalya'da uzun süredir Akdeniz'de 10 günden fazladır bekletilen göçmenler vardı. İtalya Katolik Kilisesi Arnavutluk ve İrlandalı'nın kabul etmesiyle karaya indi. Burada tabii İtalya'ya göçmenlerin İtalya'ya girmesine izin vermeyen İçişleri Bakanı var. Aşırı milliyetçi Salvini. Onun hakkında görevi kötüye kullanma, insanları yasa dışı şekilde alıkoyma ve insan kaçırma suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Sığınmacılar yüzünden başta İtalya olmak üzere Avrupa'nın başı hakikaten dertte. Yine Avrupa'dan Yunanistan'ın 8 yıl süren ekonomik kurtarma programına Almanya'nın sıkıştırmasıyla onay vermek durumunda kaldığı programı geride bıraktığı açıklaması geldi. Ama tabii halkı ne kadar, Yunan halkını ne kadar zenginleştiren, ne kadar düzelten, yaşamını iyileştiren bir programdı. O da ayrı dava. Çünkü Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Birliği, Troika, Almanya ve IMF'nin dayattığı halkın canına eden bir kurtarma programını uyguluyorlardı 8 senedir. Evet, vaktim azalıyor. İspanya'da diktatör Franco'nun kemiklerinin anıt mezardan çıkartılması kararı alındığını 1975'te ölmüştü. Madrid yakınlarında Villa de los Caídos anıt mezarındaydı. Kararname çıkartıldı. Kemikleri çıkartılacak kurbanlar için saygısızlık olarak nitelendiriliyordu. Katolik Kilisesi de engel olmayacakmış. İyi haber. Tabii ki onun diktatörlüğü döneminde kaybedilen 33 bin kişinin hala mezarları yok. Kendisinin varken bu da çok tartışılıyordu. Efendim, birkaç başlığım daha vardı ama onları artık atlamam gerekiyor. Kuzey Kore ile ilgili diplomatik gelişmeler devam ediyor. Trump özel temsilci atadı. Dışişleri Bakanı Pompeo'yu gönderiyor Kuzey Kore'ye haftaya. Orası da ısınacak. Onları da aktarayım size son birkaç cümle olarak. Ama bir ara vermem gerekiyor. Vega'dan serzenişteyi dinleyelim. Az sonra Dr. Naim Babiroğlu ile birlikte burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
Benimse kırk tilkiyi
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yerim Has'la konuştuk. Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Doktor Naim Babiroğlu var. Strateji uzmanı, hoş geldiniz yayınımıza.
Ceyda Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. İyi bayramlar da dileyim. Hepimiz bayramda tatilden çıktık, döndük. Gerçi gündem hiç durmadı, çok sıcaktı. Biraz da onları sormak istiyoruz bu programda. Size bayramınızı kutlayarak başlayayım ben de.
Sağ olun, teşekkür ediyorum.
Naim Bey, şimdi çok dikkat çekici gelişmeler oluyor. Suriye etrafındaki resim değişiyor. Aslında adım adım takip ettik hepimiz. Beklenen gelişmeler bir parça ama Türkiye'yi biraz da kenara sıkıştırıyor gibi. Batı ile, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile müthiş bir gerilim yaşanıyor biliyorsunuz. Rahip Brunson üzerinden ve ekonomik düzeyde de bir takım gerilimler var. Ama öte yandan da Suriye'de çok da Türkiye'nin ne Amerika ne Rusya olmayan bir taraf tutmaya çalıştı. Bunda da giderek zorlandığı bir resim var. Suriye ordusu İdlib'de, özellikle İdlib'de biriken cihatçı grupları temizlemek için harekete geçti. Geçen hafta da epey temaslar oldu Rusya ile. Öncelikle oradan başlamak istiyorum. Çünkü hem Hulusi Akar, Savunma Bakanı, hem MİT Müsteşarı, hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kapsayan üst düzeyde Rusya yetkilileriyle devlet başkanı dair görüşmelerdi bunlar. Şimdi herkesin yorumu şu: Rusya baskı yapıyor Türkiye'ye ve Türkiye'de Rusya ile işbirliği içerisinde Suriye'de hareket etmeye hazırlanıyor diye. Katılır mısınız buna? Gelişmeleri nasıl görüyorsunuz siz?
Şöyle özetleyelim tabii. Sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye için en kötü senaryo, benim kendi değerlendirmeme göre, Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında sıkışmaktı. En kötü senaryo bu. Çünkü iki süper güç veya küresel güç arasında sıkışan Türkiye gibi bir ülke inisiyatifi kaybeder. İnisiyatifi kaybeden tarafta istediği yer ve zamanda manevra yapma, hareket etme imkan ve kabiliyetini elinden getirir. Yani inisiyatifi kaybeden savaşta sonuç olarak yenilir. Öyle bir kural var bizde askeri literatürde. Şimdi Türkiye ABD'den uzaklaştı ama Suriye'ye de çok fazla yanaştı. Yani burada sıkışma durumu var. Yani Suriye'ye mecbur olma durumu, düzeltiyorum, Rusya'ya mecbur olma durumu söz konusu. Rusya'ya mecbur olduğu takdirde Rusya'nın istediklerini yapmak durumunda kalırsınız. En azından çoğunu, istemezseniz bile. Çünkü karşınızda sizi sürekli sıkıştıran bir ABD var. En kötü senaryo buydu. Şimdi Türkiye tabii, Rusya, Türkiye, NATO üyesi, yani önemli bir NATO üyesi olan Türkiye'yi kendine doğru çekmeyi başardı. Kimin sayesinde? Putin'in stratejik adımları sayesinde. Trump taktik adımlar atıyor, Putin stratejik adımlar atıyor. Şimdi şöyle bir kural var stratejide. Taktik olmadan sadece stratejiyle hareket ederseniz zafere gidersiniz ama çok yavaş, kaplumbağa gibi gidersiniz. Hı hı. Strateji olmadan sadece taktikle gitmeye çalışırsanız bu sadece yenilgi öncesi gürültü gibidir. Trump'ın yaptığı da bu. Strateji yok ama sürekli taktik. Şimdi Türkiye sıkışmış durumda ne yazık ki. Ve Putin sürekli gerek ticari ilişkileri, gerek ekonomik işbirliğini, işte S-400 füzeleri, Türk Akım Projesi, nükleer santral gibi daha da önemli bazı işbirliğini devam ettiriyor ve derinleştiriyor. Hatta o kadar ileri gittiler ki Dışişleri Bakanı stratejik ortaktan söz etti Rusya için.
Evet.
Stratejik ortak deyince nedir biliyor musunuz? NATO'nun kendi savunma konseptinde ve yıllık yayınladığı tehdit dokümanında, yani tehdit belgesinde, yani güvenlik belgesinde Rusya'yı daima bir tehdit olarak ve düşman olarak görür NATO. NATO'nun müttefiki üyesi kim? Türkiye. Dolayısıyla Türkiye de onu tehdit olarak, düşman olarak görüyor. Şimdi NATO'nun düşman olarak...
Sapta saman mı karıştı diyorsunuz burada? Evet,
NATO'nun düşman olarak gördüğü ve NATO kuvvet havuzunun her yıl buna göre oluşturulduğu bir ittifakta siz müttefiksiniz ama düşman olarak görülen bir ülkeye, bir küresel güce stratejik ortak diyorsunuz. Bu aslında çok önemlidir bu. Dolayısıyla ileride bu türden söylenen sözler Türkiye'yi NATO'ya ve ABD'ye yaklaştırmak tersine uzaklaştırır. Onu da bir arada bir parantez olarak söyleyeyim. Hı hı. Şimdi gelelim Rusya. Biliyorsunuz Rusya ve İran sayesinde desteğiyle Suriye coğrafyasının Fırat doğusu hariç ve Fırat Kalkanı Zeytin Dalı harekatıyla Türkiye'nin kontrol ettiği alanlar hariç İdlib dışında bütün coğrafyayı kontrol altına aldı. Ve muhaliflere kesin bir üstünlük sağladı. Yani Esad şu anda muhalifler üzerinde bir üstünlük, stratejik üstünlük sağladı. Şimdi Esad'ın, Rusya'nın ve İran'ın gözü İdlib'te. İdlib, Reyhanlı, kuzeyde Reyhanlı, güneyde Yayladağ, Türkiye'nin sınırıdır. Ve yaklaşık 130 kilometre sınırı olan bir il yerleşim birimidir Suriye'nin. Yaklaşık şu anda 3-3,5 milyon insan yaşıyor. Ama bunların yaklaşık 90-100 bini de silahlı.
Evet. Esad karşısında bayağı bir cihatçı ordu var orada.
Evet, bu var. Bir de bunun dışında 30 bin kadar da Birleşmiş Milletler'in, Türkiye'nin, Rusya'nın ve tüm ülkelerin terörist olarak kabul ettiği 30 bin kişilik bir terörist grubu var. Bunların içinde işte El-Nusra diyebilirsiniz, eski El-Kaide diyebilirsiniz, HTŞ dediğimiz Heyet-i Tahrir Şam diyebilirsiniz. Buna benzer de az da olsa IŞİD kalıntıları diyebilir. Bunlar az değil. 30 bin kadar silahlı bunlar. Hı hı. Şimdi Rusya ve İran ve Suriye diyorlar ki efendim biz bütün coğrafyamızı kontrol altına aldık. Şimdi teröristlerin sığındığı alan İdlib. İdlib'de çeşitli ülkelerden gelen teröristler de var. Bunlar Çin'in kabul etmediği Uygurlular var. Efendim Dağıstan kökenliler var. Rusya'nın çeşitli yerlerinden gelenler var. Bunlar tabii kendi Rusya kendi ülkelerine, Çin de bu Uygurların kendi ülkelerine dönmelerini istemiyor. Evet. Bunların burada etkisiz duruma getirilmesini istiyor. Şimdi Türkiye 12 tane gözlem noktası, yani gerginliği azaltma gücü dediğimiz 12 gözlem noktasında askeri unsurları var Türkiye'nin. E tabii Suriye'nin ve Rusya'nın da dışarıda İran'ın da unsurları var. Şimdi tabii Türkiye şunu diyor, efendim biz böyle bir operasyon başlatırsak, Rusya'nın ve Suriye'nin, yani sizin istediğiniz gibi bir operasyon başlatırsak, burada 3-3,5 milyon sivil insan yaşıyor, katliam yapılır. Çünkü neden? Çünkü bu 30 bin kadar terörist bu yerleşim birimleri içinde yaşıyor. Sivilleri kalkan olarak kullanıyor. Doğrudur. Evet. Ancak bunlara bir süre tanımlı benim değerlendirmeme göre. Ağustos'un sonuna kadar Türkiye'nin istediği için kendilerini arındırsınlar oradaki sivil halkı, evet, ve orayı terk etsinler. Şimdi bu terk etme durumu önemli. Bir, diyelim ki silahlarını gerçekten teslim ederler mi, bırakırlar mı? Heyet-i Tahrir'in sözde lideri dedi ki oradaki Suriye'deki, hayır dedi, biz savaşa hazırız dedi. Yani El-Nusra dediğimiz unsur, El-Kaide'den kopmayan Nusra. Ve yavaş yavaş Suriye ordusunun Laskiye'den, yani güneybatıdan ve güneydoğudan, güneyden saldırı yapabilecek noktalarda şu anda oraya kendi teröristlerini yerleştiriyor.
Evet.
Mevzilere ve savunma hatlarına yer. Demek ki El-Nusra terör örgütü silah bırakmaya niyetli değil. Şimdi peki ne olur? Ağustos bitti, 7 Eylül'de İran'da biliyorsunuz Türkiye, İran ve Rusya
toplantı.
Bu toplantıda iki tane önemli gündem madde var. Bir, İdlib ana gündem maddesi. İki, ABD'nin yaptırımlarına, İran'a yaptırımına karşı Rusya'nın ve Türkiye'nin alabileceği önlemler konuşulacak.
Evet.
Fakat ana konu İdlib. Şimdi Rusya Türkiye'yi tabii ikna edecektir ama Türkiye'yi de fazla dışlamak istemiyor. Neden dışlamak istiyor? Şimdi NATO üyesi olan ülke Rusya'ya o kadar yaklaşmış. S-400 hava savunma sistemlerini 2019'da teslim edecek. Türk akım projesi var. Nükleer santral projesi var. Buna benzer ilişkilerimizi daha da derinleştirelim. Hatta savaş uçaklarını beraber yapalım gibi bazı konuşmalar var. Tabii Putin stratejik düşündüğü için Türkiye'yi hemen biz istediğimizi İdlib'de yapalım, siz ne yaparsanız yapın demez. Çünkü stratejik adım atıyor, öngörüsü var. Bunu Türkiye'yi en azından %50-50 ikna etmeye çalışacak ama İran ve Rusya sonunda bastırarak burada sivil halk için Afrin'de yapıldığı gibi Ceyda'nın bir insani koridor açılacağını düşünüyorum.
Evet.
Bu insani koridor Afrin'e gidebilir, Fırat Kalkanı'na gidebilir, yani oradaki bölgeye gidebilir. İnsani koridor açıldıktan sonra, teröristlerden sivil halk arındırdıktan sonra ben buraya Rusya'nın desteğinde Suriye'nin bir operasyon yapılacağını ve Türkiye'nin de bunu eninde sonunda kabul edeceğini değerlendiriyor.
Peki,
aksi takdirde eğer Türkiye bunu kabul etmezse, peki bu teröristlerleri diyelim ki kabul etmedi, operasyon başladı. En az Birleşmiş Milletler'in öngörüsüne göre 500 bin, 700 bin kadar ilave sığınmacı sınırlara yığılacak, Türk sınırına. Evet. Şimdi iki, bu sığınmacıların arasında bulunan biraz önce söz ettiğim 90-100 bin silahlıdan kaç kişi geçer onu bilemiyoruz.
Evet. Peki,
Türkiye için tehlikeli.
Peki şunu da sormak istiyorum. Evet. Hafta sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'le mücadele gerekçesiyle bulunduğu, aslında uluslararası yasalara ne kadar uyduğu tartışılıyor. Çünkü sonuç itibariyle BM'de temsil edilen meşru hükümetin daveti üzerine bulunmuyor Amerika Birleşik Devletleri ordusu orada. Yaklaşık 5 binlik gücü var. Bir radar istasyonu kurdukları ve bütün bu İdlib'le ilgili gelişmeleri beklerken yine Nisan'daki ve geçen yıl olduğu gibi bir kimyasal silah sahnelemesi beyaz miğferler aracılığıyla Britanya istihbaratının sergileyeceği ve bundan faydalanarak hem Suriye Kürtlerini özerklik çerçevesinde toplayacak bir uçuşa yasak bölge oluşturma planları yaptığı yolunda istihbari bilgiler açıkladı Rusya Savunma Bakanlığı. Türkiye açısından İdlib'de sizin sözünü ettiğiniz bir takım sakıncalar, arada sıkışmışlıklar, sıkışma vesaire riskler, tehditler varken bir de Ankara'nın perspektifinden baktığımız zaman çok da Amerika ile uzlaşamadığı başka gelişmeler eli kulağındaymış gibi manzara var. Resmin o bölümünü nasıl görüyorsunuz?
Ceyda Hanım, eğer biliyorsunuz bu kimya kullanma senaryosu, ben öteden beri şunu söyleyeyim. Saddam için, Saddam, Irak işgali, Saddam'da nükleer silahlar var, kimyasal senaryosu geliştirildi. Ve bu gerekçeyle...
Naim Bey, biraz yakın konuşabilir misiniz? Sesiniz gider gibi oluyor. Biraz daha yakın konuşursanız.
Şimdi tek diyor mu efendim sesim? Alo.
Alo, sesinizde bir sıkıntı yaşıyoruz da tam soruyu alırken. Tekrar arıyoruz biz şimdi sizi, duyuyorsanız beni. Hay Allah. Ben de Dr. Naim Babiroğlu'na doğal olarak sordum. İdlib yüzünden Türkiye'nin bir sıkışmışlığı olduğu ortada, bir karar verilmesi gerekiyor. Bu şekliyle oradaki Şeriatistan, cihatçı grupların toplandığı bölgenin korunması çok mümkün gözükmüyor. Ama bir yandan da bir sıkıntı da Suriye'nin kuzey bölgelerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri varlığı ve şemsiyesinin bulunduğu bölgeler. Ben de oradan hareketle Dr. Naim Babiroğlu'nun görüşlerini sormuştum. Naim Bey, tekrar hatta aldık
tabii,
sizi.
Tabii.
Tamam, kaldığımız yerde. Tamam.
Efendim, bu ABD'nin, İngiltere ve Fransa'nın Suriye ordusu veya Suriye rejimi kimyasal silah kullanırsa şiddetle karşılık veririz gerekçesi veya deyimi tamamen bir komplodur, bir senaryodur. Bu tarihin tekerrüründe var. Saddam nükleer silahlara sahip, kimyasal silah üretiyor Irak dediler, Irak'ı işgal ettiler. Fakat 15 yıl sonra Tony Blair 2015 yılında bütün dünya kamuoyunda özür diledi ve dedi ki Saddam için nükleer silah gerekçesiyle işgal ettik ama Saddam'da, Irak'ta böyle bir silahın olmadığı ortaya çıktı, özür dilerim dedi. Ama özür dilediğinde 1,5 milyon Iraklı yaşamını yitirmişti. Şimdi böyle bir sene. CIA'nin bu konuda sicili çok bozuk tarihte. Şimdi gelelim. Esad veya Suriye rejimi kimyasal silah kullanıyor dediler. Biliyorsunuz daha önce de 2-3 ay önce de bu gerekçeyle, bu bahaneyle ABD, İngiltere ve Fransa bombaladı. Sonra kimyasal silahın muhalifler ve teröristler tarafından kullanıldığı ortaya çıktı. Şimdi böyle bir gerçek var. Dolayısıyla şimdi şöyle de bir savaş tarihinin şöyle bir hükmü var. Efendim, kendi muhaliflerine ve kendisine karşı savaşanlara karşı %90 oranında başarı kazanmış, üstünlük kazanmış bir ordu, bir lider kendisini kötü duruma düşürecek öyle bir kimyasal silah kullanır mı? Bunun mantıkla ilgisi yok. Böyle bir şey olmaz. Zaten Rusya bununla ilgili biliyorsunuz koordinat bile verdi. Burada şu anda bu senaryo bu koordinatlarda işlenecek dedi. Hem ABD'nin, hem İngiltere'nin, hem de Fransa'nın verdiği bu demeçler, üstüne verdiği demeçler de bunun bir komplo olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi silah kullanılırsa Türkiye'nin buna şiddetle karşı çıkması lazım. Çünkü orada silah kullanması demek, şunu sizin dediğiniz gibi ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde uçuşa yasak bölge, ardından da bir güvenlik bölge oluşturması söz konusu. Yani Kuzey Irak'ta 1990'lardan sonra oluşturduğu, çekiş güç sayesinde oluşturduğu bir coğrafyaya benzer bir oluşum olacak. Bu ne yapacak? Sizin de belirttiğiniz gibi PYD, PKK terör örgütünün orada özel, otonom veya federal bir yapı kazanmasını sağlayacak. Suriye'nin kuzey coğrafyasına tamamen kontrol dışına çıkmasını sağlayacak. Bir de Fırat'ın doğusu sadece Suriye'nin kuzeyi değildir, dikkatinizi çekiyorum. Irak'a kadar olan ve Suriye'nin %30'unu kapsayan bir Suriye yüz ölçümü, Suriye coğrafyasının tümünü ABD'nin eline vermek demektir. Bu Türkiye için en büyük felaket budur. Bu şu demek, şu anda Türkiye yurt içinde yaklaşık 5000-7000 kadar olan PKK bölücü terör örgütüyle 34 yıldır başarılı bir şekilde mücadele ediyor. Ve yurt içinde PKK bölücü terör örgütünü zayıflattı. Doğrudur. Ama şimdi PKK bölücü terör örgütünü yurt dışında zayıflatan bir ülke, ABD'nin, İngiltere'nin ve Fransa'nın bu komplo teorileriyle, özellikle ABD'nin isteğiyle Suriye'de yaklaşık 70.000-80.000 PYD PKK'lıya özel bir devletçik veriyor. Bu ne demek? Bu PKK tehdidinin Türkiye için 10-15 kat artması demek. Bunu Türkiye'nin bilmesi lazım. Bu bir gerçektir. Yani yurt içinde başarı kazanmak önemlidir. Ama yurt dışında 9-11 kilometrelik sınırda ABD'nin bu senaryosu, bu projesi karşısında sizin tehdidiniz azalmıyor. 10-15 kat artıyor. Onun için Türkiye'nin bu uçuşa yasak bölge, ABD'nin güvenlik bölge oluşturma senaryosuna, bu kimyasal gazla ilgili komplo teorisine şiddetle karşı çıkması lazım. Türkiye şunu demedi: Suriye ile ilgili problemi Rusya, İran ve Türkiye beraber çözme imkan ve kabiliyetine sahiptir.
Peki efendim, çok az bir vaktim kaldığı için araya giriyorum, kusuruma bakmayın. Şimdi bunu demekten bahsediyoruz ama aynı zamanda Dışişleri Bakanı birkaç kez tekrarlamıştı. Türkiye'de kendi kontrolü altındaki İdlib'de bulunan cihatçı gruplara, ki orada da tam bir şeriat hükümeti kurulmuş durumda, onlara bir takım özellikler talep ediyor gibi bir manzara çizerken, bir yandan da Membiç üzerinden Amerika ile birlikte hareket etmeyi yeğliyor görüntüsü çiziyor ve Dışişleri Bakanı'nın açıkça Membiç modelini yaymaktan bahsettiğini biliyoruz biz. Sizin söylediğiniz şekilde hareket etme olasılığı var mı bu çerçevede? Perspektif zaten bu tarz özelliklere açık iken.
Evet efendim Ceyda Hanım, tabii Türkiye'nin...
Toparlayarak rica edeceğim. İki dakikam kaldı çünkü.
PYD, PKK bölücü terör örgütü tehdidini ortadan kaldırmak için Membiç modelini uygulayalım. Ama ne yazık ki benim kendi değerlendirmeme göre Fırat'ın doğusu, yani Suriye'nin %30'u ABD tarafından PYD, PKK'ya teslim edilmiştir. Ve ABD sizin de belirttiğiniz gibi orada radarlar, hava üsleri, hava tesisleri ve benzer sistemler gelişmektedir. Ve Fırat'ın doğusuna ne Türkiye'yi ne de başka bir ülkeyi oraya sokmayacaktır. O maalesef ne yazık ki şu anda ortaya çıkan durum bu. Onun için Türkiye şu anda İran, Irak ve Rusya ile işbirliğine devam etmeli. Ama Rusya ile işbirliğine devam ederken İdlib gibi, sizin belirttiğiniz gibi radikal cihatçı örgütlerin bulunduğu alanlarda bence Rusya, İran, hatta Suriye işbirliği, Suriye ile de işbirliği yaparak oradaki hem teröristleri beraber yok etmeli. PYD, PKK'ya da belki ileride birlikte operasyon yapma işbirliğine girişme şansına sahip olmalıdır. Bunu nasıl yapar? Bunu Suriye rejimiyle işbirliğine girerseniz yaparsınız. Ama dışlarsanız yapamazsınız. Onu söyleyeyim. ABD'nin Türkiye'nin isteklerine evet diyeceğini ben hiç değerlendirmiyorum. ABD zaman kazanma taktiği ve stratejisi gidiyor. Fırat'ın doğusunu, Suriye'nin %30'unu koparmıştır. Orada ileride uçuşa yasak bölge ilan edecektir. Ve orayı tamamen İsrail'in de isteği doğrultusunda, Büyük Orta Doğu projesi doğrultusunda hem İran'a karşı bir operasyonda hem de İran'dan sonra ne yazık ki Türkiye'ye karşı yapılacak bir operasyonda bir atlama tahtası olarak kullanacaktır.
Evet. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Doktor Naim Babiroğlu'yla konuştuk. Başka görüşler de alacağız. Farklı görüşler de alacağız. Hakikaten çok sıcak bir konu. Ağustos ayı sona eriyor. Eylül'le birlikte Suriye cephesinin, özellikle İdlib'in daha da hareketleneceğini bekliyor herkes. Pazarlıklar Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ve Batı bloğuyla, Avrupa Birliği ile, Rusya ile, İran'la ilişkileri gündemi belirleyecek. başlık olacak. Uzattım, şarkıya da vakit kalmadı. Rejideki arkadaşlar da haberler girecek, çabuk çık diye bakıyorlar bana. Yarın görüşmek üzere Eksen'den, hoşça kalın diyelim.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.